Ayrım 2.
19. yüzyılın filozoflarına gelince, bunlar ister gizlesinler ister gizlemesinler, artık tutucu olan bu burjuvazinin, artık egemen sınıf olan ve proletaryanın devrimci yükselişinden korkan burjuvazinin çıkarlarını ifade ediyorlar. Burjuvazi kendisine en iyi payı veren bir dünyada değiştirilecek hiçbir şey olmadığı kanısındadır. Filozoflar insanları, toplumu değiştirmeye çalışan bütün girişimlerden döndürülürken bu gibi çıkarları haklı gösteriyorlar. Örnek, olgucular yani pozitivistler. En başta geleni Auguste Comte birçok kimsenin gözünde bir toplumsal reformcudur. Ama gerçekten o burjuvazinin egemenliğinin sonsuz olduğuna kuvvetle inanır. Ve onun toplum bilimi üretici güçlerden ve üretim ilişkilerinden habersizdir. Bu da toplum bilimi güçsüzlüğe mahkum eder. Seçmeciler, eklektikler. En başta geleni Victor Cousin, burjuvazinin resmi filozofu oldu. O doğru, güzel, iyi, adalet ve benzeri adına proletaryaya yapılan baskıyı ve hele 1848 Haziran'ında kitle halinde kurşuna dizilmelerini haklı gösteriyordu. Bergsonculuk, burjuvazinin 1900 yıllarında yani emperyalizm çağında onur direğinde taşıdığı Bergson, bütün aklını insanı somut gerçekten, dünya üzerinde etki yapmaktan, toplumun biçimini değiştirmek için savaşımdan döndürmeye veriyor. İnsan kendisini kendi iç benliğine, iç yaşamına feda etmelidir. Geriye kalan hiç de önemli değildir ve sonuç olarak başkalarının emeğinden yararlananlar güven içinde rahat rahat uyuyabilirler. Demek ki aynı toplumsal sınıf, Fransız burjuvazisi, bir yüzyıldan ötekine birbirinden tamamen farklı iki felsefeye sahip oldu. Çünkü 18. yüzyılda devrimci olan burjuvazi, 19. yüzyılda tutucu ve hatta gerici olmuştu. Hiçbir şey şu iki metni karşılaştırmaktan daha anlamlı değildir. Birincisi burjuva devrim, 1789 tarihini taşıyor. Yazar şu sözleriyle yeni zamanları selamlayan bir burjuva devrimci, Camille Desmoulins'tir. Evet, bu uğurlu devrim, bu yeniden canlanma tamamlanacak, hiçbir güç ona engel olacak durumda değildir. Felsefenin, özgürlüğün ve yurtseverliğin yüce etkisi, biz yenilmez olduk. Ve işte öteki metin, 1848 tarihini taşıyor. İktidardaki sınıfının proletaryaya karşı çıkarlarını savunan burjuva devlet adamı, Matt Tyers'ın sözleri. Ah, eskisi gibi olsaydı, okullara hep rahipler ya da onların yardımcıları baksaydı. Şimdi okulların halk çocukları için gelişmesine karşı çıkmamış olacaktım. Pek çoğu insana tiksinti veren şu laik öğretmenler yerine başka bir şey istiyorum. Kardeşleri istiyorum. Her ne kadar eskiden onlara karşı güvensizlik duydumsa da artık din adamlarının etkisinin salt egemen olmasını istiyorum. Papazın etkisinin olduğundan da daha güçlü olmasını talep ediyorum. Çünkü insana zevkine bak. Çünkü sen bu ölümlü dünyada kendi küçük mutluluğunu, asıl metinde de altı çizilmiş, yaratmak için bulunuyorsun. Ve bu mutluluğu şimdi içinde bulunduğun durumda bulamıyorsun. Bencilliği, sana bu mutluluk payını vermeyi reddeden zengine korkmadan vur. Zenginin fazla servetini elinden alarak kendi rahatını ve seninle aynı durumda olanların hepsinin mutluluğunu sağlayacaksın. Diyen felsefe için değil, tersine insana acı çekmek için dünyada bulunduğunu öğreten, bu iyi felsefenin yayılması için yalnızca rahipler sınıfına güveniyorum. Görülüyor ki Tyers felsefeyle ilgileniyor. Neden? Çünkü felsefenin bir sınıf niteliği vardır. Her ne kadar filozofların genel olarak bundan kuşkuları yoksa da kesindir bu. Ama her dünya anlayışının pratik bir anlamı vardır. Bazı sınıflara yararlı, ötekilere zararlı olur. Göreceğiz ki Marksizm'de bir sınıf felsefesi vardır. Burjuva devrimci Camille Desmoulins, felsefeyi devrimin hizmetinde bir silah gibi görürken, tutucu Tyers, felsefeyi toplumsal gericiliğin hizmetinde bir silah olarak görür. İyi felsefe, emekçileri boyun eğmeye çağıran felsefedir, daha sonra komün yandaşlarını kurşuna dizdirecek olan adam işte böyle düşünüyor. Niçin felsefeyi incelemeliyiz? Bugün Birleşik Devletler'de olduğu gibi Fransa'da da Matt Tyers'ın ardından gelenler, Marksistler hakkında fikir davaları açıyorlar. Yalnız Marksistleri değil, ellerinden gelse onların felsefesini de yok etmek istiyorlar. Matt Tyers'ın komün yandaşlarıyla birlikte onların toplumsal gelişme fikirlerini öldürmek istemesi gibi. İşçilerin ve genel olarak emekçilerin görevi bununla çizilmiş oluyor. Bu görev sömürücülere hizmet eden felsefenin karşısına sömürücülere karşı savaşıma yardımcı olabilecek bir felsefe çıkarmaktadır. Şu halde felsefe okuyup öğrenmek emekçiler için çok önemlidir. Bu önem zaten olgularla karşılaşınca kendini gösterir. Olaylar günümüzün egemen sınıfı burjuvazinin, ülkemizin tüm emekçileri üzerinde sürdürdüğü baskı siyasetinin gitgide sertleştiğini ortaya koymaktadır. İşsizlik ve yaşam pahalılığı, gençlere kapıların kapanması, toplumsal yasalara, grev hakkına, demokratik özgürlüklere saygı gösterilmemesi, baskı, silahlı saldırı, ülkenin Amerikan emperyalizmi tarafından sömürgeleştirilmesi, kanlı ve yıkıcı Vietnam Savaşı, Wehrmacht'ın yeniden canlandırılması ve benzeri. Bu durumda emekçiler kendilerine şunu sormalıdır. Bu durumdan nasıl kurtulmalı? Olanların niçinini bilmek, gereksinmesi gittikçe daha genel, gittikçe daha had bir durum alıyor. Savaş tehlikesi nereden geliyor? Faşizm nereden geliyor? Yoksulluk nereden geliyor? Ülkemizin emekçileri olup bitenleri anlamak istiyorlar. Bu durumu değiştirmek için anlamak istiyorlar. Ama o zaman eğer felsefe bir dünya anlayışı, pratik sonuçları olan bir dünya anlayışı ise dünyayı değiştirmek isteyen emekçiler için doğru bir dünya anlayışına sahip olmanın çok değerli bir şey olduğu açıkça ortaya çıkar. Nasıl ki nişan tahtasını vurmak için doğru nişan almak gerekiyorsa, kabul edelim ki tüm emekçiler gerçeğin bilinemeyeceğini düşünüyorlar. O zaman savaş, işsizlik, açlık karşısında kendilerini savunamayacaklardır. Başlarına gelen her şey onlar için anlaşılmaz bir şey olacaktır. Bunları bir alın yazısı olarak karşılayacaklardır. Burjuvazinin emekçileri sürüklemek istediği nokta tamı tamına budur. Dolayısıyla kendi çıkarlarına uygun bir dünya anlayışını yaymak için hiçbir çareyi ihmal etmeyeceklerdir. Örneğin her zaman zenginler ve yoksullar olacaktır gibi düşüncelerin yayılması böyle açıklanabilir. Ya da toplum bir cengel ormandır ve her zaman öyle olacaktır. O halde herkes kendi başının çaresine bakmalıdır. Eğer başkasının seni yemesini istemiyorsan sen başkasını ye. İşçi ücretlerinizi hep birlikte savunmak için iş arkadaşlarınla birleşeceğine, arkadaşlarının zararına patronunun lütuflarını kazanmaya bak. Kadın memur patronun metresi olmaya çalış, güzel bir yaşamın olur. Boş ver ötekiler ne olursa olsun gibi düşünceler. Bu gibi düşünceleri Selection gibi dergilerde, mide basınında bol bol bulabilirsiniz. Burjuvazi emekçilerinin bilincini bu zehirle zehirlemek ister. Onun için emekçiler kendilerini bundan korumalıdırlar. Ayrıca bu zehir çok çeşitli biçimlerde karşımıza çıkar. Bunun içindir ki emekçiler hala Franz Treuer okuyorlar. Bilmeksizin günde 15 franklık zehir satın alıyorlar. Bilmeksizin çünkü Franz Treuer bu gidiş iyi değildir ve bunun sonu kötü olacak diye tepiniyor, bağırıyor. Ama Franz Treuer işlerin niçin iyi gitmediğini söylemeye ve nedenlerini göstermeye hiç yanaşmıyor. Ve hele emekçilerin birliğini, kurtulmanın tek çaresi olan bu birliği önlemek ya da bozmak için elinden geleni yapıyor. Bütün bu düşünceler son tahlilde bir dünya anlayışından, bir felsefeden doğuyor. Toplum dokunulmazdır. Onu olduğu gibi kabul etmek gerekir. Yani ya sömürüye katlanacaksın ya da toplum içinde dirseklerinle ite ite kendine ufak bir yer açacaksın. Tanrım, daima başımıza gelen şeylerin niçinli ve nasıl olduğunu bilmeye çalışmak zorunda mıyız? Adaletsizlik her gün yapılıyor ve kuvvet hakka üstün geliyor. İşte burjuvazinin emekçilerin çocuklarına sunduğu sayısız gazetelerden biri olan Superboy'da bunları okuyabiliyoruz. Şiddet insanı aşağılama, gerçekten de bunlar fetih savaşını normal bir eylem haline getiren saldırgan burjuvazinin gereksinmelerine uygun gelen şeylerdir. Burada Lenin'in 1920'de Rusya Komünist Gençlik Birliklerinin 3. Kongresinde söylediklerini anımsatmak yerinde olur. Lenin kapitalist toplumu şöyle çiziyordu. Eski toplum şu ilkeye dayanıyordu. Soy ya da soyul, başkaları için çalış ya da başkalarını kendin için çalıştır. Köle sahibi ol ya da köle ol. Doğal olarak böyle bir toplumda yetişen insanlar, deyim yerindeyse analarının sütüyle birlikte şu ruh halini, alışkanlığı, anlayışı da alırlar. Ya bir köle sahibisin ya köle. Ya da bir küçük mülk sahibi, bir küçük görevli, bir küçük memur, bir aydın. Kısacası yalnızca kendini düşünen ve başkasını umursamayan bir insan. Eğer ben şu toprak parçacığını ekip biçiyorsam, başkaları benim için önem taşımaz. Eğer bir başkası açsa daha iyi buğdayımı daha pahalı satacağım demektir. Eğer benim önemsiz bir hekim, mühendis, öğretmen, müstahdem olarak bir işim varsa başkalarının benim için ne önemi var? Ola ki bu dünyanın güçlüleri karşısında dal kavukluk ede ede ve yaltaklana yaltaklana işimi koruma ve hatta sivrilme, bir burjuva olma başarısını göstereceğim. Egemen burjuvazi için çok değerli olan bu eski felsefeye karşı kendi dışımızda ve kendi içimizde amansız bir savaş açmamız gerekir. Çünkü bu felsefenin elinde geleneklerden, boş inançlardan başka basın, radyo, sinema gibi araçlar da var. Eski zehirli düşüncelere karşı bu savaşımı anarak gerekiyorsa büyük bir dürüstlükle kendi kendini yenile diyen Barbus'un çağrısına uymak gerekir. Umutsuzluk değil güven, yazgıya boyun eğme değil savaşım taşıyan yeni fikirler edinmeye çalışmak gerekir. Bu emekçiler için ikincil bir sorun değildir. Bu var olmak ya da olmamak sorunudur. Çünkü emekçiler ancak bir dünya anlayışına, onu gerçekten değiştirebilecekleri bir dünya anlayışına sahip oldukları zaman sınıf baskısının üstesinden gelebileceklerdir. Böylece Gorki, Ana'da Çarlık Rusyası'ndan o zamana kadar her şeye boyun eğmiş, umutsuz, yaşlı bir kadının kahramanca savaşan sosyalist oğlu sayesinde halkının çektiği acıların kaynağını anladığı için ve bu acılara bir son vermenin olanaklı olduğunu anladığı için nasıl durdurulmaz bir devrimci haline geldiğini anlatır. Savaşıma henüz başlayanlara, yazgıya boyun eğmeyi reddedenlere felsefe öğrenmek yararsız olmayacaktır. Gerçekte yalnız nesnel bir dünya anlayışı onlara savaşımlarının kanıtlarını verebilir. Doğru bir teori olmaksızın savaşın başarıya ulaşamaz. Bazıları başarmak için başarı koşullarının gerçekleşmesinin yeterli olduğunu sanırlar. Yanlıştır çünkü bu koşulları gerçekleştirmeyi bilmek de gerekir. Ve işler karmaşıklaştıkça ne yapacağını bilmek daha büyük bir önem kazanır. Bu gözlemler devrimci bir savaşım, sosyalizm ve komünizm için savaşım söz konusu olduğu zaman değer kazanır. Devrimci teori olmadan devrimci eylem olmaz diyordu Lenin. Ama bu gözlemler aynı zamanda başka amaçlar için yapılan savaşımda da, demokratik özgürlükler için savaşımda da, ekmek için ya da barış için savaşımda da değerlidirler. Demek ki pratik zorunluluk dolayısıyla felsefeyi incelememiz, genel dünya anlayışıyla ilgilenmemiz gerekir. Şimdi de bize dünyayı anlamak olanağını sağlayacak, bunun sonucu olarak dünyayı değiştirmek için savaşım vermek olanağını sağlayacak olan hangi felsefedir? Bunu daha yakından görelim. Hangi felsefe incelenmeli? Bilimsel bir felsefe, diyalektik materyalizm. Eğer gerçeği, doğayı ve toplumu değiştirmek istiyorsak, onu tanımak gerekir. İnsan çeşitli bilimler yoluyla dünyayı tanır. Öyleyse daha iyi bir yaşam için savaşımlarında emekçilere yalnız bir tek bilimsel dünya anlayışı uygun düşebilir. Bu bilimsel anlayış Marksist felsefedir, diyalektik materyalizmdir. Burada akla şöyle bir soru geliyor. Bilim ile felsefe arasında nasıl bir ayrım yapıyorsunuz? Birincisini ikincisiyle bir tutmuyor musunuz? Marksist felsefe gerçekten de bilimlerden ayrılamaz ama onlardan ayırt edilir. Bilimlerin her biri, fizik, biyoloji, psikoloji ve benzeri, gerçeğin tamamen belirli bir kesimine özgü yasaları incelemeyi ister. Diyalektik materyalizme gelince onun ikili bir amacı vardır. Diyalektik olarak evrenin en genel yasalarını fizik doğadan düşünceye kadar, canlı doğaya ve topluma geçerek gerçeğin bütün görünümleri için ortak olan yasaları inceler. Önümüzdeki derslerde bu yasaların incelenmesi ele alınacaktır. Ama diyalektik materyalizmin kurucuları Marx ve Engels, diyalektiği hiç akıldan çıkarmadılar. Bilimlerin ilerlemesi onlara, felsefenin ortaya koyduğu en genel, bütün bilimler için ortak olan yasaları bulup ortaya koymak ve dile getirmek olanağı verdi. Materyalizm olarak Marksist felsefe, bilimsel bir dünya anlayışıdır. Bilimsel, yani bilimlerin bize öğrettiklerine uygun tek dünya anlayışıdır. Öyleyse bilimler neyi öğretirler? Evrenin maddi bir gerçek olduğunu, insanın bu gerçeğe yabancı olmadığını, bu gerçeği bilebileceğini ve bu sayede evreni değiştirebileceğini öğretirler. Felsefi materyalizmin incelenmesinin 8-11. derslerde ele alacağız. Marksist materyalizm bilimlerle özdeş değildir. Çünkü onun konusu gerçeğin bu sınırlı yönü değildir. Bu bilimlerin konusudur. Ama dünyanın bütünüyle kavranmasıdır. Bilginler Marksist olmasalar bile tüm bilimlerin alttan alta kabul ettikleri bir dünya anlayışıdır. Materyalist doğa görüşü, der Engels, doğanın olduğu gibi yabancı bir şey katmadan yalın biçimde kavranmasından başka bir şey değildir. Bilimlerin her biri doğanın olduğu gibi bir yönünü inceler. Marksist felsefe ise doğanın olduğu gibi genel olarak kavranılmasıdır. Onun için her ne kadar bilimlerle özdeşleşmese de bilimsel bir felsefedir. Diyalektik materyalizmin bilimlerle özdeşleşmediğini söyledik. Ama şimdi gördük ki bilimler zorunlu olarak diyalektiktir. Çünkü bilimler evrenin en genel yasalarını tanımazlıktan gelirlerse kurulamazlar. Ve materyalisttir çünkü bilimlerin konusu maddi evrendir. O halde diyalektik materyalizmin bilimlerden ayrılamaz bir yönü var. Ancak bilimlere dayanarak ilerleyebilir. Onlardan sentez yapar. Ama karşılık olarak da ileride göreceğimiz gibi bilimlere geniş ölçüde yardım eder. Öte yandan kendini bilimsel olmayan dünya anlayışlarını anti-diyalektik ve anti-materyalist felsefeleri eleştirmek görevine verir. Tarihsel materyalizm, diyalektik materyalizmin ilkelerini topluma uygular. Diyalektik materyalizm ve tarihsel materyalizm, bilimsel sosyalizmin ve bunun sonucu olarak komünizmin teorik temelini oluştururlar. Stalin bütün bu nitelikleri özetleyerek şöyle yazar: Marksizm, doğanın ve toplumun gelişmesinin yasalarının bilimidir. Ezilen ve sömürülen sınıfların devriminin bilimidir. Bütün ülkelerde sosyalizmin zaferinin bilimidir. Komünist toplumun kuruluşunun bilimidir. Devrimci bir felsefe, proletaryanın felsefesi. Tamamen bilimsel ve bilimsel olduğu gibi kanıtlarını olgulardan alan Marksist felsefe, aynı zamanda tarihsel rolü burjuvaziyi alt etmek, kapitalizmi ortadan kaldırmak, sosyalizmi kurmak olan proletaryanın felsefesi, devrimci sınıf proletaryanın partisinin teorisidir. 14. derste proletaryayı Marksizme bağlayan bağın önemi üzerinde yeniden duracağız. Ama bunu şimdiden açıklığa kavuşturmak uygun olur. Eğer gerçekten de proletarya Marksist felsefeye bağlanıyorsa, bu felsefeyi kendine mal ediyorsa ve onu zenginleştiriyorsa, bu proletaryanın toplumu, kurbanı olduğu toplumu değiştirme savaşımının ona bu toplumu anlamak ve onu bilimsel olarak incelemek görevini yüklemesindendir. Burjuvazi ayrıcalıklı sınıfın çıkarlarını savunurken emek gücünün sömürüsü üzerine kurulmuş bulunan egemenliği unutturmaya çalışır. Kapitalist sömürü gerçeğini bile reddeder. Çünkü gerçeği kabul etmek kendi sömürücü sınıf çıkarlarına aykırı olurdu. Sınıf çıkarları yüzünden burjuvazi gittikçe gerçeğe sırt çevirir. Proletaryanın durumu tamamen başkadır. Boyunduruktan kurtulmayı isteyen sömürülen sınıfın çıkarı dünyaya doğrudan bakmaktadır. Sömürücü sınıfın sömürüyü sürdürmek için yalana gereksinmesi vardır. Devrimci sınıfın ise sömürüden kurtulmak için gerçeğe gereksinmesi vardır. Devrimci görevini iyi yürütebilmek için doğru bir dünya görüşüne gereksinmesi vardır. Dünyaya doğrudan bakmak materyalizmdir. Dünyaya gerçek gelişmesi için de bakmak diyalektik materyalizmdir. Diyalektik toplumun gelişmesini açıklayan yasaları inceler. Diyebiliriz ki bilimsel felsefe diyalektik materyalizm bundan dolayı devrimci sınıfın sömürüden kurtulabilmek için toplumu anlatmakta çıkarı olan sınıfın felsefesi olmuştur. Marksizm proletaryanın bilimsel felsefesidir. A. Gidano şöyle demişti: proletaryanın bilimsel felsefesi olan Marksizmin ortaya çıkışı felsefenin köşesine çekilmişlerin bir uğraşı olduğunu, dış dünya ile bağlantısı olmayan, yaşamdan ve halktan kopmuş, halka yabancı, az sayıda filozofun ve öğretilisinin oluşturdukları okulların tekelinde olan felsefe tarihinin eski dönemine son verir. Marksizm bu çeşit bir felsefe okulu değildir. Tersine Marksizm birkaç seçkinin, bir fikir aristokrasisinin tekelinde olan eski felsefenin aşılması olarak ve felsefenin kurtuluşları için savaşında, proletaryanın yığınlarının elinde bilimsel bir silah haline geldiği büsbütün yeni bir dönemin başlangıcı olarak ortaya çıkar. İşte biz bu felsefeyi inceleyeceğiz çünkü bilimsel felsefe emekçilere savaşımlarını aydınlatan ışığı verir. Emekçilere ve yalnızca proletaryaya değil, devrimci proletaryanın müttefiki olan kapitalist burjuvaziye karşı çıkarları aynı olan kol ve kafa emekçilerine savaşımlarını aydınlatan ışığı verir. Demek ki Marksizm, proletaryanın bilimsel felsefesinin incelenmesi, proleter olsun ya da olmasın burjuvazinin egemenliğine yardım eden yalanları yıkmak isteyen herkesin işidir. Her bilim gibi Marksist teoriyi hangi sınıftan olursa olsun her insan benimseyebilir. Bir burjuva proletaryanın yanında yer alır. proletaryanın görüşünü benimserse Marksist olabilir. Ama Marksizmi proletaryaya bağlayan çözülmez bağ, Marksist felsefenin proletaryanın felsefesinin zorunlu olarak bir parti felsefesi olduğunu anlamamızı sağlar. Gerçekten de proletarya, toplumlar bilimine sahip bir devrimci parti olmadan burjuvaziye karşı savaşım veremez. Bu fikir Marx ve Engels tarafından Komünist Parti manifestosunda açıklanmıştır. Ve Lenin de şöyle der: Marx ve Engels felsefede başından sonuna kadar hep belli bir yanın adamları oldular. Vargı, teori ve pratiğin birliği. Emekçiler için ve özellikle proleterler için Marksist felsefenin incelenmesi bir lüks değildir. Bu bir sınıf görevidir. Bu görevi yerine getirmemek, burjuva baskısına hizmet eden bilim dışı ve gerici görüşlere alanı boş bırakmaktır. İşçi hareketini yol gösterici kılavuzdan yoksun bırakmaktır. Burjuvazi, proletarya felsefesinden korkmakta ve her yola başvurarak onunla savaşmaktadır. 10 yıllar boyunca Marksizmi üniversitelerden uzaklaştırarak Marksist teorinin ışığını kapadı. Sonra diyalektik materyalizmin etkisi büyüyünce, aynı zamanda işçi sınıfının otoritesi artınca hile yapmak gerekti. O zaman burjuva ideologlarının havası değişti. Dediler ki, elbette Marksizm eskiden iyiydi ama bugün Marksizm aşılmıştır. Sayısız Marksizmi aşma girişimleri buradan ileri geliyor. Bütün bu girişimlerin Marksizmin felsefesi temellerinin tasfiyesi ya da tahrifi, diyalektik materyalizmin tasfiyesi ya da tahrifi gibi hazırlık ve giriş niteliğinde bir ön işlemden geçmeleri anlamlıdır. Burjuvazi bu iş için uluslararası sosyal demokrasi liderlerinden gayretkeşçe bir yardım gördü. Özellikle bizim ülkemizde Leon Blum'un yardımı A Ekhele Humanide 1946'da Marx'ın kuşku götürmez öğretilerini hiçe sayarak sosyalizm için materyalist bir felsefenin gereğini yatsır ve Sosyalist Enternasyonel'in liderleri açıkça dinin kanatları altında yer alıyorlar. Marksizm, diyalektik ve tarihsel materyalizm sosyalizm için hiç de gerekli değildir. Dinsel telkinde onun kadar değerlidir diyorlar. Bu görüşlerin sınıf savaşımına, yani devrime yasak koymak gibi bir amaç taşıdığını ileride göreceğiz. Ama susmak ve tahrif etmek, diyalektik materyalizmin ve tarihsel materyalizmin gerçeğini hiçbir şekilde değiştiremez. Gerçek gerçektir ve örneğin şu sırada sosyalist ülkelere karşı bir koalisyonda bir araya toplanmış olsalar bile çeşitli kapitalist devletler arasındaki çelişkilerin gene de şiddetlendiği görülmektedir.